Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızın 119.'su ile yine beraberiz kıymetli dinleyenlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlarken bu Gül Sohbetleri programımız içerisinde uzun soluklu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin akrabalarını yakından tanıma ve akrabalık ilişkilerimizi yeniden gözden geçirme arzusuyla bunun da yani akrabalar kısmının da 52. bölümüyle yine beraberiz. Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarını bitirmiştik. Amca oğullarından daha doğrusu Abbas amcayı en son bitirmiştik. Abbas amcanın aile efradını tanımaya çalışıyorduk. Oğullarından çocuklarından biri olan Abdullah bin Abbas ile beraberdik sizlerle. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz bugünkü programımızda. Ama şunu hemen başında söylemem gerekiyor sanırım. Resulullah'ın ashabı içerisinde, amca çocukları içerisinde, akrabaları içerisinde Abdullah İbni Abbas'ın çok önemli, çok hususi yani çok özel bir yeri var. Gerek çocukluğu, gerek gençliği ve hasreten ve özellikle ilmi kişiliği, yaşayışı, faaliyetleri, çalışmaları yani onu günümüze taşırken geçen programda kısmen değinmiştim. Bütünüyle açacak olsak 4-5 program sadece Abdullah üzerine gider. Ancak biz amcalara ağırlık verdik, yengelere ağırlık verdik ama bu arada amca çocuklarını, oğullarını, kızlarını da tanıma arzusuyla biraz onları özet geçmek durumundayız. Abdullah İbni Abbas'ın hayatını görüyorduk. Efendim hemen kaldığımız yerden devam edelim. Efendim Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh ince düşünceli bir genç idi. Öyle diyelim, ince düşünceli bir genç idi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Birçok konuda çok güzel örnek hareketleri var. Mesela birini sizlerle paylaşayım. Bizzat kendisi rivayet ediyor bunu. Bu olayı daha doğrusu yani bir hareket yapıyor ve niye öyle yaptığı kendisine sorulduğunda verdiği cevaptır bu rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insani ihtiyaçtan dolayı işte malum ihtiyaçtan dolayı tuvalete girdiğini görür Abdullah İbni Abbas. Ancak tuvalette acaba der kendi kendine, orada su var mıydı, yok muydu, bitmiş miydi, nedir acaba diye. Su varsa problem yok. Su yoksa Resulullah Aleyhisselam zorluk çekecek, seslenecek, birisi getirecek. Yani birisi baksın etsin diye düşünmüyor. Hemen o tuvalete girer girmez diyor. Ben hemen koştum, efendim bir kap su getirdim. Ve hemen diyor kapının önüne koyarak yani içeriden bu küçük aralıktan bakınca görülecek bir şekilde diyor. Su kabını kapının önüne koydum. Resulullah Aleyhisselam gerçekten ihtiyaçtan sonra oradaki suyun yetmeyecek kadar az olduğunu görür. Yani hakikaten suya ihtiyaç var. Böyle birini çağırsam, seslensem sanırım düşünürken işte o aralıktan o kovayı görür. Hafifçe kapıyı aralar, kovayı içeriye alır, suyun dolu olduğunu görür. Efendim kullanır, taharetini yapar, çıkar daha sonra. Ve oradakilere buraya bunu kim koyduğunu sorar. O kovayı oraya kim koydu diye. Onlar da derler ki ey Allah'ın Resulü onu oraya Abdullah İbni Abbas koydu derler. Aleyhisselam'ın üzerine ey Allah'ım onu dinde fakih kıl diye dua eder. Onu dinde fakih kıl. Fakih ince anlayışlı kıl diye dua eder. Bu dua hasebiyle Abdullah İbni Abbas diyor ki Resulullah'ın bu duasından sonra benim olaylara kavrama yeteneğim, anlayışım, inceliğim arttı diye söyler. Abdullah İbni Abbas bu yüzden bu aynı zamanda Buhari rivayeti hadis-i şeriftir efendim. Dolayısıyla bu hadis-i şerifi şerh eden hadis alimlerimiz böyle bir başlık atmışlar. İnce düşünceli Abdullah diye. Gerçekten de ince düşünceli Abdullah. Efendim bu sahneyi, şimdi geldiğimiz sahneyi sizlerle paylaşmaya çalışırken aynı zamanda bazı eksik malumatlarımızı tamamlama gayretine girmiş olacağız efendim. Yemekle ilgili bir sahneyi sizlerle paylaşacağım. Çok sahne var Abdullah İbni Abbas'la ilgili. Zamana sığdığı kadar ve daha ziyade anlayabildiğim, kavrayabildiğim şeyleri seçmeye çalışıyorum. Her şeyi anlamamız mümkün değil. O yüzden de onlara pek girmiyorum. Anlayamayacağım yerlere girmiyorum efendim. Şimdi şöyle bir hadise yaşanıyor efendim. Abdullah İbni Abbas, Halid bin Velid, Hazreti Ali, Peygamber Aleyhisselam'ın evine misafirler efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın gitmişler ziyaretine misafirler. Malumanınız Aleyhisselam'ın hanımları vardı. Çok hanımı vardı Aleyhisselam'ın, annelerimiz vardı. Bu misafirlik Meymune annemizin yanında oluyor efendim. Meymune annemizin yanında oluyor. Meymune annemize bakıyoruz. Hem Halid bin Velid'in hem efendim Abdullah'ın öz teyzesi oluyor efendim. Hazreti Ali Efendimiz'in de teyze makamında yakını oluyor Meymune annemiz. Şimdi bu evde muhabbet esnasında yemek hazırlanıyor. Meymune annemizin de Badiye dediğimiz çölde, yani köy diyelim biraz, çölde köyde yaşayan kız kardeşi de gelmiş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye getirmiş yemesi için. Hediye getirdiği şey keler adı verilen bir hayvancık. Keler nedir diye soracak olursanız, yalnız ben bu sahneyi paylaşıp paylaşmasam mı diye düşünüyordum. Ancak vereceğim bazı güzel ibretli dersler en fazla bunda geçtiği için bunu düşünüyorum. Yani bazıları keleri kertenkele diye algılıyor. Efendim ben keler hayvanını görmedim. Ama kitaplarda kertenkelenin biraz büyüğü şeklinde, biraz büyükçe bir şey şeklinde tanımlanıyor keler. Ve bunun yenip yenmeyeceği noktasında da bu olay bize bir ders oluyor. Daha doğrusu bize, bana değil de müçtehitler bu hadis-i şerifi ele alarak onunla ilgili hükümler vermişler. Bize lazım olan kısım bir yemek esnasındaki Resulullah Aleyhisselam ve akrabalarının efendim o güzel ilgisi ilişkisini göreceğiz. İleriki derslerimizde akrabalar bitip de hısımlara sıra gelince, şimdi hısımlar nedir, akrabalar nedir diye soracak olursanız, ki malumunuz daha ziyade bizim dilimizde, lisanımızda akrabalar anne baba tarafından yakınlarımız ifade edilir. Hısımlar ise hanımlar tarafından yakınlarımız ifade edilir malum. O yüzden biz de bu geleneği bozmadan anne baba tarafından akrabalarımızı, yakınlarımızı akraba, efendim hısımlarımız tarafından yakınlarımızı da, yani hanımlarımız tarafından yakınlarımızı da hısım olarak telaffuz ediyoruz. Zaten karışıyor görüyorsunuz. Evet efendim. Şimdi Resulullah Aleyhisselam yemek konusunda böyle ileri geri konuşan biri değildi. Bu ileri geri konuşan biri değildi ifadesine bakarak bazen Resulullah Aleyhisselam yemek ayrımı yapmazdı. Önüne konan her şeyi yerdi şeklinde anlaşılıyor. Herkesin her şeyi yiyemeyeceği malumdur. Şimdi bunu böyle dinleyince, duyunca, okuyunca çocuklarımız için bilhassa besleyici olan ve mutlaka yemeleri gereken bazı yemekleri yemediklerinde onları yesinler diye birazcık zorlarcasına harekette bulunduğumuzda farklı algılar ortaya çıkıyor. Bu hadiseyi dinleyenler de canım yemeyebilir diye mutlaka alması gereken gıdayı çocuklara veremiyorlar. Yani bir nevi ifrat tefrit uçurumuna yuvarlıyoruz kendimizi. O yüzden bu olayı, bu hadisi önemsiyorum çok. Bunu da yine Buhari rivayet ediyor efendim. Şimdi Meymune annemizin kız kardeşi Nufeyde Hanım, dedim ya işte gelirken işte Necd tarafında Badiye'de, köyde, çölde yaşayan bir aile Resulullah'a hediye getiriyor. Şimdi herkes kendi yöreden getirir hediyeyi. O yörede de keler demek ki kıymetli, meşhur. Onu getiriyor amcağız. Ve bir şekilde pişiriliyor bize bir şekilde. Efendim ortaya konuyor. Şimdi Aleyhisselam kelere şöyle bir bakıyor. Kelere bakıyor. Bir şey demiyor o an için. Hemen burada annelerimiz hemen devreye giriyor annemiz. Meymune annemiz. Annelerimiz de Meymune annemiz. Resulullah'a takdim ettiğiniz yemeğin ne olduğunu kendisine haber verdiniz mi? Soruyor. Hayır diyorlar. Olmaz diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın önüne ne koyduysanız burada olmayan bir şey ise, ne olduğunu Aleyhisselam bilmiyorsa onun ne olduğunu söylemelisiniz. Niçin böyle olduğu sorulunca da annemiz güzel cevap veriyor. Aleyhisselam diyor, yemekleri övmez yermezdi. Lehinde aleyhinde konuşmazdı. Konuşulanları da sevmezdi Aleyhisselam. Sevmez gerçekten. Ancak tanıdığı, bildiği bir yemekse yer onu. Efendim şükreder tabii ki. Bilmediği bir şey ise, az önce annemizin ifade ettiği gibi yani, bilmediği bir şey ise kendisine onun ne olduğu söylenirdi. Ancak Resulullah Aleyhisselam'a sordurmazlardı. O sormadan onun ne olduğunu söylerlerdi. Şimdi misafirliğe gittiğimizde, misafirler geldiğinde, bir yerde bir şey yemek durumunda kaldığımızda, önümüze bir şey konduğunda veya biz önlerine bir şey koyduğumuz zaman karşımızdakinin bu yemeği bilmeyebileceğini dikkate alarak onu kırmadan, rencide etmeden uygun bir şekilde onun ne olduğunu söylemeliyiz. Çünkü bazen oluyor böyle, ya böyle çok anlatır, hocam diyor işte bir yere yemeğe gittik diyor, filanca yemekmiş ben bilmiyorum diyor. Ben kaşığı daldırdım, ağzıma yemeği aldım, sıvı sulu yemek sonuçta. Midem oynadı diyor, yutamıyorum. Bana bir şey demediler diyor. Efendim ezildim, zorlandım, ekmeğe yumuldum diyor. Ağzımdaki bir kaşık yemeği yutayım diye neredeyse yarım ekmek yemek zorunda kaldım diyor. Bu birbirimize zulümdür. Yani ikram ediyoruz ama adam midesi almıyorsa manası yoktur. O yüzden koyduğumuz yemeği ya esprili bir şekilde, uygun bir şekilde onun ne olduğunu söylememiz lazım. Ya da öyle ayıp olur diye, görmemiş derler diye çekinmeyeceğiz biz de, bunun ne olduğunu sormalıyız. İşte Aleyhisselam kendisine haber verilirdi sormadan. Eğer ola ki böyle dalgınlığa gelir de konan yemeğin ne olduğu kendisine söylenmezse sallallahu aleyhi ve sellem onun ne olduğunu sorardı. İşte Meymune annemiz öyle buyurunca Aleyhisselam'a diyor, takdim ettiğiniz yemeğin ne olduğunu sordunuz mu, söylediniz mi? Hayır deyince ona söyleyin. Hemen ya Resulallah diyorlar, bu kelerdir diyorlar. Bu kelerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tabağı çekmiş önüne, bakıyor sağına soluna. Bu kelerdir deyince yemeği ileri doğru iterek elini yemekten çekiyor. Tam karşısında Halid bin Velid oturuyor Aleyhisselam'ın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini çekince oradan Halid bin Velid radıyallahu an merak ediyor. Ya Resulallah diyor, keler yemek haram mıdır? Aleyhisselam'a soruyor. Keler yemek haram mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyuruyor. Hayır. Lakin o benim kavmimin arazisinde bulunmaz. Ben de ondan tiksiniyorum. Açık ve net efendim. Hiç izah, tefsire hiç ihtiyacı yok. Bir yandan soru, keler yemek haram mıdır? Aleyhisselam hayır diyor. Lakin o benim kavmimin arazisinde bulunmaz. Ben de ondan tiksiniyorum. Demek ki hiç yememiş bugüne kadar. Yaşadığı yörede de demek ki bu hayvan yok. Hiç önüne demek gelmemiş. Ve Aleyhisselam tiksindiğini söylüyor. Şimdi Aleyhisselam böyle hiç elini çekince tabağa da geri doğru itince Hazreti Halid ısrarla soruyor. Peki diyor ey Allah'ın Resulü ben onu yiyeyim mi? Aleyhisselam ne onu yiyiniz diye emrederim ne de yemeyiniz diye yasaklarım buyuruyor. Ben onu ne yiyiniz diye emrederim size ne de yemeyiniz diye yasaklarım. Resulullah'ın tavrı budur efendim. Burada Hazreti Halid diyor ki kelleri önüme çektim ve onu iştahla yemeye başladım. Resulullah Aleyhisselam da bana bakıp duruyordu diyor. Abdullah İbni Abbas da iki tarafa da bakıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın Halid bin Velid'in keler yiyişine bakışında bir tiksinti olmadığını söylüyor. Demek ki yani sevmediği yemeği kişinin kendisi yemiyorsa, bir başkası o yemeği yiyorsa, onu da nasıl yiyorsun ya üf diye böyle bir horlayıcı bakışın olmaması gerekiyor burada. Şimdi burada bir incelik daha var efendim. Halid bin Velid, Hazreti Peygamber'le aynı sofradalar. Burası Medine. O zaman Halid bin Velid Müslüman. O zaman diyelim. Biliyorsunuz Hazreti Halid bin Velid efendim Mekke fethinden önce İslam'a girmişti. Bir yıl önce. İslam'a girmişti ve o günden sonra da hep Resulullah'ın yanında yer almıştır. Halid bin Velid radıyallahu anh. Bu aynı zamanda bu olayın geçtiği yılı bize verir. Yani Hicri 7. yıldan sonra yaşanan bir hadise olmuş oluyor. Burada Aleyhisselam'ın hem akraba beraberliği hem hısım beraberliği yani hem amca tarafından yani her ne kadar burada pek rolü yok Hazreti Ali Efendimiz'in ama Abdullah İbni Abbas'ın da bir aktif bir şey yok. Olayı izleyen ve rivayet eden kişidir Abdullah İbni Abbas bize. Ancak Halid bin Velid'in hanımı tarafından akraba olduğunu görürüz. Yani hısım olduğunu görürüz. Bu olay akrabalarla hısımların beraber bir sofrada buluştuğunu bize ortaya koyduğu gibi aynı zamanda bir yemek yeme konusunda bir yemeği abartarak övmenin yersizliğinin yanında bizim sevmediğimiz helal bir yiyeceği başka biri yiyince ona karşı tiksintiyle bakılmanın da yersizliği ortaya çıkmış oluyor. Yoksa bir olayı dinlemeyle bir şeyin yenip yenmeyeceğine ilişkin hüküm üretmek için biz bu konuya girmedik. Bu bizi aşar efendim. Kaldı ki böyle konular radyo içinde aslında pek uygun konular değil. Çünkü bir şeyin yenmeyeceği, yenmesi veya yenmemesi noktasında delillerle beraber ortaya konulduğunda o anda işte işi gereği ne bileyim ne iş yapıyorsa sonuçta dinleyerek bu bilgiyi elde ediyor insanlar. Bu dinleme esnasında kaçıracağı birkaç cümlesi, kelimesi olayı tümüyle yanlış anlamaya da sebebiyet verecektir. Evet efendim. Abdullah İbni Abbas dedim ya, gerçekten çok gayretli bir kişi. Çocukluğunda da öyleydi, gençliğinde de öyleydi. Yine diyor Aleyhisselam, ben diyor bir şeyi başardım. Aleyhisselam benim diyor başardığımı gördü, sevindi, mutlu oldu. Onun ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Beni kucakladı diyor. Beni kucakladı, bana sarıldı, beni öptü ve bana şöyle dua etti. Ey Allah'ım, ona kitabı öğret. Ona kitabı öğret. Çok dua var bu şekilde Abdullah İbni Abbas hakkında. Yukarıda fıkıh öğret idi. Anlayışlı kıl, fıkıh, fakih kıl diye. Burada da kitabı öğret olaya geçiyor efendim. Abdullah İbni Abbas hem iyi bir gözlemcidir, hem hadiselerin, olayların içindedir. İçinde kelimesinin altını çiziyorum. Yani bir şey birinden duyarak nakletmek başka bir şey. Bizzat görerek ama aynı zamanda da dersine duyumu da alarak nakil başka bir şey. Ki şu anda vereceğim örnek böyle bir şey. Efendim bu da Hazreti Muaz bin Cebel ile ilgili. Çok tatlı bir şey görürüz burada. Bildiğiniz bir hadis aslında bu. Ama ravisi Abdullah İbni Abbas bu hadis-i şerifin. Böylece hem paylaşmış oluyoruz. Diyor ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Muaz bin Cebel'i Yemen'e diyor vali ve muallim olarak gönderiyordu diyor. Yemen'e. E bakıyorum ne zaman gönderdi? 10. hicret yılı efendim. Çünkü Mekke fethi sonrası, Huneyn sonrası, bayağı sonrasıdır. Yemen'e vali ve muallim olarak gönderiyor. Gönderirken diyor, ona bazı nasihatlerde bulundu. Uyarıcı şeyler söyledi. Onlardan diyor bir tanesi şuydu. Ey Muaz! Asi bile olsa mazlumun duasından yani bedduasından sakın. Asi bile olsa mazlumun duasından sakın. Çünkü mazlumun duası ile Allah arasında hiçbir engel yoktur. Evet. Mazlumun duası ile Allah arasında hiçbir engel yoktur. Yani. Direkt. O yüzden mazlum duruma düştüğümüzde dilimizden dökülenlere dikkat edelim. Kendi yakınlarımızı, hısımlarımızı, çevremizi, kendi nefsimizi tehlikeye atmayalım. Abdullah İbni Abbas bu olayı bize naklederken olayın nakil boyutunda kalmıyor efendim. Bu çok önemli. Şimdi ben notlarımı alıyorum, sizlere notlarımı paylaşıyorum. Çok zor iş değil. Sonuçta güzel bir ortamda, güzel bir mikrofonla size ulaşıyorum. Siz de radyonuzdan beni dinliyorsunuz. Bunu niye söylüyorum? Yani biraz araştırıp sohbette paylaşmak ya da oturup radyo dinlemek çok zor olmasa gerek. Peki asıl olan nedir? Bunları yaşamaktır efendim. Biz burada Abdullah İbni Abbas'ın bize bu nakli karşısında Resulullah'ın amcasının oğlu akrabasının karşısında biz iki şeyle şu anda karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Olayın akrabalık boyutunu aşarak. Birincisi Abdullah İbni Abbas'ın hadiseleri naklederken nasıl hassas davrandığı ve nakille yetinmediği olay yaşadığı noktasıdır. Biri bu. Bize düşen boyut nedir? Biz de işte acizane fakir bunu sizinle paylaşırken ve siz de bunu dinlerken bu meşhur bir hadistir. Çok duyduğunuz bir hadis-i şeriftir. Kıymetli hocalarımızın çokça farklı boyutlarla açıkladığı, anlattığı hadis-i şeriftir bu. O zaman biz ne yapacağız? Mazlumun duasından sakınacağız. Buradaki dua yani beddua şeklinde de düşünmek mümkündür bunu. Ne demek? Yani ya Rabbi işte diyelim bir mazlumdur, bir sıkıntı çekti. Ya Rabbi işte şunu kahret dedi veya Allah muhafaza ben diyemiyorum işte ağır bir şeyler söyledi. Bu bir duadır. Beddua da olsa duadır sonuçta. Ve Resulü Aleyhisselam mazlumla Allah arasında diyor hiçbir engel yoktur diyor mazlumun duasıyla. Biz bir, mazlumun duasını ve duasını almayacağız. İki, biz beddua etmeyeceğiz. Evet, bu çok önemli. Mazlumun bedduasını almayacağımız gibi biz aynı zamanda beddua da etmeyeceğiz. Ki bu yanlışı fazla yapıyoruz yani maalesef. Sadece işte duasını almama noktasında takılıp kalıyoruz efendim. Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarını bize en güzel şekilde aktaran sahabe nesli ve burada da akraba Abbas amcanın oğlu Abdullah. Efendim güzel bir sahneye daha geldik ama dilerseniz kısa bir ara verelim. Yine inşallah beraber olacağız ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin akrabalarını tanımaya çalıştığımız bu sunumumuzda Abdullah İbni Abbas'la beraberliğimizi sürdürüyoruz efendim. Yine çok meşhur bilhassa hadis kitaplarımızda çokça geçen ve yine az önceki bölümde ifade etmeye çalıştığım gibi çok dinlediğiniz, duyduğunuz bir hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Abdullah İbni Abbas, dedim ya, Resulullah Aleyhisselam'ın çok fazla hadis rivayet etmiş. Bu rivayetlerin birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize naklediyor Abdullah İbni Abbas. Sağlık ve boş vakit, insanların pek çoğunun bunlardan faydalanmak hususunda aldandıkları iki büyük nimettir. Evet, sağlık ve boş vakit, insanların pek çoğunun bunlardan faydalanmak hususunda aldandıkları iki büyük nimettir. Bu hadisi naklettikten sonra Abdullah İbni Abbas bize şunları da söyler. Kişi sağlığına dikkat etmeli der. Çünkü kişinin sağlığı da kendisine emanettir. Allah'ın verdiği emanet. Ancak diğer tarafta Müslüman için boş vakit diye bir deyim yoktur. Boş vakit bir deyim yoktur. Hani bir işi bitirince diğerine yönelmek lazım. Ancak bu arada oluşan boşluk bizi tembelliğe itmemeli. Bunu Abdullah İbni Abbas söylüyor. O yüzden Müslüman hayatı içerisinde boş vakti olmayacak. Hani bazen dinlersiniz, duyarsınız çevrenizden, ay çok canım sıkılıyor, hiç zaman geçmiyor diyenleri bazen duyarsınız. Zaman geçiremiyorum. Subhanallah. Ben bunu anlamada zorlanıyorum. Nasıl oluyor? Nasıl zaman sana yetiyor ki geçmiyor bu zaman? Subhanallah. Nasıl oluyor? İnan anlamakta zorluk çekiyorum. Zaman en kıymetli hazinemizdir. Ve süratle geçiyor. Süratle geçiyor. Bakınız şurada Resulullah'ın akrabalarını sizlerle paylaşayım dedim. Ya 50 küsür bölümü geçtik. Hala neredeyiz yani? Bakın ne kadar zaman geçmiş bu. 50 küsür saat demektir bu efendim. Allah muhafaza, birçok boş yerlerle bunlar geçseydi ben nasıl hesap verecektim Allah'a? Siz nasıl hesap verecektiniz Allah'a? O yüzden boş vakit diye bir kavram bizde olmayacak. Hatta fakir bazen şöyle ifade ederim bu olayı. Boşanmış, yani boş bir insan. Şimdi bir kişi, yani hanımını boşamıştır veya hanım erkeğini boşamıştır. Boşamış, yani boş adam. Boşanmış deriz biz. Gene de dul deyimi kullanılıyor ama yani daha ziyade dul deyimi eşin vefatından sonra kullanılan bir deyimdir. Ama diğer türlü boşanmış, boşum diyor. Boşum. Boşadım yani, boşum ben. Eşini boşuyor, boş oluyorsa, işini boşayan da boş olur efendim. O yüzden boş vakit oluyor. Eşini boşayan boş olduğu gibi işini boşayan boş olur. Biraz kafiye oldu değil mi? Eşini boşayan diye. Böyle akış geldi. Ben ne yapayım yani? Gerçekten de bizim deyimimizde boş vakit diye bir şey olmamalı. Eğer varsa anlayalım ki o vaktin içinde yapmamız gereken şeyleri boş verdiğimiz için, boşadığımız için boş vakit diye bir deyim uydurmuş oluyoruz. Allah muhafaza. Az önceki bölümde hatırlarsanız Memnun annemizin evinde bir keler yemeği sahnesini sizinle paylaşmıştım. Memnun annemizin evinde Abdullah İbni Abbas'ın böyle birkaç kez yaşadığı olayı ben hepsini bir araya getirerek, yani aynı rivayeti birkaç kelime farklılıklarla, yani bir daha tekrarlamak yerine hepsini bir araya getirerek bir gece içerisinde yaşanan olay gibi takdim ediyorum ama yer yer izahını yapacağım sizlere inşallah. Bu bir çocuğun, bir gencin gerçekten İslam'ın hassasiyetini anlama noktasında ve kendi hayatımıza vurgulayarak, sorgulayarak, hayatımızı tekrar gözden geçirme noktasında çok önemli bir duruş önümüze koyuyor. Şimdi Meymune annemiz az önce ifade ettiğim gibi Abdullah İbni Abbas'ın öz teyzesi ölüyor malum. Diyor ki Abdullah İbni Abbas, bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi olan teyze Meymune binti Haris'in evinde diyor geceledim kaldım. Ben şimdi bu rivayetleri bir araya getirirken şöyle bir şey söyleyeyim size. Abbas amca, yani Resulullah'ın amcası, bir şeye ihtiyacı var, bir deve veya bir at, bir katır, artık bir hayvan lazım. Bir şeye işi var yani. Oğlunu gönderir Resulullah Aleyhisselam'a. Git der Resulullah Aleyhisselam'a. Durumu söyle, selamını da söyle. Bana emaneten bir şöyle bir at veya deve lazım. Onu al gel, işimi görünce tekrar geri götürürüz. O da tamam der, Resulullah'a gelir. Şimdi abla İbn Abbas'ın bu rivayetini iyi anlamak için bir adım geri atarak Abbas amcanın hayatını bir hatırlayınız, eski bölümlerimizi. Çok da eski değil ama yani muhakkak ki oturup da bütün bölümleri dinleyiniz diyemem. Böyle bir hakkım yetkim de yok ama sonuçta bağlantı birbirine bağlı anlattığımız için arka taraf bilinirse çok daha iyi anlaşılır. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi Abbas amcanın birkaç tane evliliği var ya, evi de birkaç tane oluyor. Bu evlerinin bir tanesi de uzak bir yerde biraz. Abdullah da uzaktan geliyor. Evet. Hocam nereden biliyorsunuz? Şuradan biliyorum. Geliyor. İkindi vakti filan, yani yuvarlak ifade böyle geçiyor. Hem diyor Resulullah'ın arkasında diyor beraber namaz kılarım. Ki Resulullah'ı çok seviyor Abdullah. Geliyor. İşte ikindiye anca yetişiyor namaza farza. Resulullah Aleyhisselam'a tabi oluyor. Namazı kıldıktan sonra durumu arz edecek. Ancak o ara bazı sahabiler, büyük sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir şeyler soruyor, bir şeyler paylaşıyorlar. Abdullah radıyallahu anh da böyle araya girmiyor. Biraz uzakta bekliyor, söz bitsin araya girmeyeyim diye. Şimdi babası olsun, annesi olsun ya da Resulullah onu terbiye ederken evladım, İşte iki kişi konuşurken sözlerini bitirinceye kadar araya girme dememişler. Efendim demeye gerek var mı? Her şey söylenmez ki insana. Bugün 50 kez söylüyorsunuz yine sözünüz kesiliyor. Yani bu devlet büyüğü de olabilir, bir daire amiri olabilir, yaşça büyük olabilir, manevi büyüğümüz olabilir, birisi olabilir sonuçta. Bizimle akranımız da olsa, yani aynı konumda olduğumuz birileri de olsa, bir şey konuşuyorlarsa, ciddi bir şey konuşuyorlarsa, onlar sözlerini bitirinceye kadar araya girmemek lazım. Eğer çok acele isek ve çok da önemli mesele ise müsaade istemek lazım ikisinden de. Değil mi efendim? Abdullah İbni Abbas'ın burada çok tatlı bir güzelliğini görürüz. Araya giremiyor. Aleyhisselam da herhalde Abdullah'ı görmüyor o anda. Tabii biz bunu bilemiyoruz. Çünkü o iş bittikten sonra bir yere çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor. Velhasıl nasıl oluyorsa Abdullah Resulullah'a durumu arz edinceye kadar akşam oluyor. Akşam namazı da kılıyorlar. Yine bir şey giriyor araya efendim. Abdullah yine yanaşamıyor. Amca çocukları ama bir terbiye almış. Yatsı oluyor efendim. Yatsıyı kılınca artık geç oldu, gece oldu. Resulullah Aleyhisselam Abdullah'a üç namazı da görünce orada yanına çağırıyor. Abdullah hayırdır diyor. O da selam veriyor. Babasının selamını söylüyor. İşte neyse haceti onu arz ediyor Aleyhisselam'a. Aleyhisselam diyor niye diyor demedin bekledin bu kadar. O da ezile büzüle işte meşguldun araya girmek istemedim. Diyor bu saatte seni gönderemem diyor. Sen bu akşam diyor bize misafir ol. Ben yarın seni göndereyim. Abdullah diyor ki zaten diyor içimden geçiyordu ki ah Resulullah yanında bir kalsam. Bir kalsam onun evinde. Peki niye kalsın? Börek çörek mi yiyecek? Pasta kek mi yiyecek? Çok meşrubat mı içecek? Köfteler etler mi yiyecek? Hayır. Derdi ne? Abdullah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gece ibadeti nasıl? Onu merak ediyor. Ve gece ibadetini birilerinden dinlemek yerine bizzat izlemek istiyor. Efendim, hemen söyleyeyim. yani yaş olarak söylüyorum size, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatında Abdullah İbni Abbas 13 yaşlarındaydı. Bu vefatına yakın olsa bile yaş 13. Ki olayın akışında vefatın yakın olduğunu görmüyoruz. O zaman 10-13 arası diyebiliriz. Yani ama en büyük 13. Şimdi 13'ünde bugün biz çocuklarımıza namaz kıldırma konusunda bile gevşek davranıyoruz. Abdullah teheccüdü merak ediyor. Resulullah nasıl kılıyor? Gece hangi dualar yapıyor? Nasıl yatıyor? Nasıl kalkıyor? Nasıl hareket ediyor? Bunlara merak ediyor. Ha bunları böyle derleyip toparlayıp yazıp yayınladığı zaman para kazanmayacak, meşhur olmayacak. Derdi o değil onun. Ya da yine bugünkü akademik dili kullanayım. Efendim bir lisans bitirmeyecek, bir yüksek lisans, bir doktora yaparak bir makama gelmeyecek. Ben onlar yapılmasın demiyorum. Tabii yapılacak. Ancak burada Abdullah'ın en büyük, yani Resulullah'ın vefatı esnasında 13 diyorum ben size. Resulullah'ın gece ibadetini merak ediyor ve onu, yani orada kalma fırsatı ararken işte fırsat eline doğmuş. Önce bir adabı gördük. Söz arasına girmedi. Bir davranış örnekliği koydu önümüze. Bunu almamız gerekiyor. Arkasından da işte şu güzelliği görüyoruz. Bana diyor, dedi ki eve varsan, efendim ben daha az sonra girerim. Yine Aleyhisselam'ın yine işi var. Diyor ki hem diyor benim diyor şansıma, ben diyor Meymune teyzemin yanına gittim ama diyor benim de şansıma Resulullah Aleyhisselam'ın diyor o gece orada kalacak. Yani sıra Meymune teyzemde. Yani sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında ben kalmış olacağım diyor. Efendim eve diyor Aleyhisselam biraz sonra geldi. İçeri diyor, bakın nasıl izliyor. Çocuk yatmış. Yatırmış teyzesi onu. Yatmış. Demek ki Aleyhisselam bayağı geç kaldı. Yattığına göre. İçeri diyor Aleyhisselam diyor, biraz sakin sessizce girdi diyor. Efendim çocuk uyudu mu diye soruyor. Çocuk uyudu mu? Uyudu diyor teyze, Meymune teyze. Ona bir şeyler diyor yedirebildin mi? Yedirdim, yemeğini yedirdim diyor çocuğa. İyi diyor, beklemiş burada, aç olur. Yani aç acına uymasın çocuk. Şimdi onca iş arasında evindeki misafirin yemek yiyip yemediğini soran ev sahibinin durumunu görürüz burada. Artık bilemiyorum şimdi, yani şu soru aklınıza gelebilir. Peki hocam ya yemediyse yani onu uyandıracak mı diye düşünebilirsiniz. Artık bir soru cevap yapmadığımız için de bu soruyu soramıyorsunuz. Üzgünüm. Ben de buradan cevap veremiyorum size. Benim diyor karnımın doyduğunu ve uyuduğumu diyor öğrendi diyor Aleyhisselam. Anneme diyor, yani teyzeme diyor, yani tebessüm etti, yani teşekkür mahiyetinde. Sonra ne yapıyor Aleyhisselam? Eve geliyor diyor. Evde 4 rekat namaz kıldı diyor. Oradan başlıyoruz. Yatmadan önce 4 rekat namaz kıldı. Ondan sonra diyor yattı Aleyhisselam diyor. Teyzem de yattı diyor. Ve uyudular diyor. Hatta diyor onun diyor uyuma nefesinden uyuduğunu anladım. Benim de çok uykum vardı diyor. Ancak ben uyumayacağım. Resulullah Aleyhisselam gece ne zaman kalkıyor, neler okuyor, kaç rekat namaz kılıyor, kıyamı kıraatı nasıl yapıyor, secdeyi nasıl yapıyor, gece nasıl oluyor, bunları bütün bütün görmek istiyorum diyor. O yüzden hem teyzem hem Resulullah Aleyhisselam uyudu. Benim de uykum geldiği halde uyumamak için diyor direndim. Nihayet diyor gece yarıyı bulduğumda yahut ondan biraz önce diyor ya da biraz sonra, yani tam kestiremiyorum diyor. Aleyhisselam diyor uyanıp kalktı. Ben uyuma numarasıyla neler yapacağına, neler yaptığına bakıyorum diyor. Kalktı, yatağına oturdu. Eliyle yüzünden uykuyu silmeye başladı. Hocam uyku nasıl silinir bilemem. Demek ki böyle hani uykusunu ellerle sıvazlıyor demek. Uykuyu silmeye başladı. Abdullah söylüyor. Sonra diyor kalktı. Efendim. Ancak diyor kalkmadan önce Ali İmran suresinin son 10 ayetini okudu. Şimdi okumak isterim ama bunları çok da vakit almak istemiyorum. Şöyle hatırlatayım ben size. Ali İmran suresinin son 10 ayetlerini okudu. Yani daha ziyade Estağfirullah meşhur bu aşı şerif var ya inne fi halqis semavati vel ardi ve ihtilafil leyl diye geliyor ya. Ondan itibaren okumuş sallallahu aleyhi ve sellem. Önce otururken diyor okudu sonra kalktı diyor. Duvara asılı duran küçük bir su kırbasına uzandı. Şimdi aynı zamanda evin eşyalarını ufak ufak görmeye çalışalım. Duvarda bir su kırbası asılı. Ona uzandı. Onu oradan diyor yavaşça asılı olduğu yerden indirdi. Bu tıpasını kapağını açtı, çözdü. Bir kenara oturup diyor sessiz ama güzel bir abdest aldı. Sonra o şey diyor kırbağın ağzını bağladı. Yine duvara astı eski yerine. İndirdi yere daha doğrusu. Sonra namaza durdu diyor. Şimdi efendim bu olaya girerken söylemiştim ya birkaç kez bu hadise yaşanmış. Ben hepsini bir araya getiriyorum. Ben de diyor şimdi bir yandan istiyorum ki aleyhisselam ne yapıyor onu öğreneyim. Bir yandan alabildiğine uyku bastırıyor onu savmaya çalışıyorum. Bir yandan da uyumadığımı aleyhisselam anlamasın ayıp olur diye uyuma numarası yapıyorum. Böyle zorlanıyorum diyor. Fakat diyor benim böyle halimi anlamış olacak ki bana doğru döndü diyor tebessümle beraber. Kalk kalk zaten uyumuyorsun buyurdu diyor. Kalk kalk zaten uyumuyorsun. Ben de diyor onun yaptığı gibi diyor sessizce kalktım. Teyzemi uyandırmamaya çalışıyorum diyor. Onun uzandığı gibi uzandım. Su kırbasını indirdim. Ağzını çözdüm. Onun abdest aldığı yerde yine sessizce abdestimi aldım. Aynı şekilde diyor su kabının ağzını kapattım yerine astım. Sonra gittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanı başına sol tarafını müsait buldum. Oradan namaza durdum. Bu arada diyor aleyhisselam namaza durmuştu diyor. Benim sol tarafına durduğumu anlayınca namazda olduğu halde diyor elini uzattı. Beni sol taraftan sağ tarafa doğru çekti. Nafile namaz bu yalnız. Şimdi nafile namaz cemaatle kılınır mı hocam? Buyurunuz. Örnek burada. Yani cemaatle kılma emri yoktur. Bu ferdi kılınır ama dilerse aile içerisinde beraber kılınabilir. Ben diyoruz beni sağ tarafıma çekti. Ben ona uymuş vaziyetteyim diyor. Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Kıldı namaz. Şimdi diğer rivayette de getireyim toplayayım buraya. Sonra bunu arkadaşlarıyla paylaşırken şunu diyecek. O kadar diyor uzun kıldı ki diyor. O kadar uzun diyor kıraat. O kadar diyor uzun efendim ruku, uzun secde yaptı ki. O kadar uzun ki aklıma kötü şeyler geldi. Deyince arkadaşları onu dinleyenler şaşkın bir şekilde ya namazda diyorlar ne kötü şey gelir ki aklına. Ben zaten diyor uyumamıştım hiç diyor. Zaten yorgunum diyor. Bir de diyor uzunca okudu her şey uzun uzun. Uyku bastı bana. İçimden geçti onu bırakayım gideyim yatayım. Diye tebessüm ediyor. Tekrar söylüyorum. Resulullah'ın vefat esnasında 13'ünde olduğunu bir kez daha söylüyorum. Yani bu 13'ten küçük bu. Bu çocuk. Ve uyumamış gece yarısına kadar. Resulullah ne yapıyor öğreneyim diye. Şu kadar asır geçmiş efendim. Şu anda bunu biz sizlerle paylaşıyoruz. Ya. Allah ondan razı olsun efendim. Nihayet diyor. Nihayet. Namazını bitirdi. Ben diye başımı da okşadım, gittik yattık diyor. Ben yine uyumayacağım. Bakalım gene kalkacak mı? Neler yapacak diye merak ediyorum diyor. Aleyhisselam yattı. Nefesinden uyuma sesini duydum, uyudu. Ama diyor çok kalmadı diyor. Tekrar kalktı. Efendim, aynı şekilde diyor. Aynı şekilde. İşte su kabını indiriyor. Bir kenarda abdestini alıyor. Sessizce. Tekrar kabın ağzını bağlıyor, yerine asıyor. Ben de diyor böyle herhalde kıpırdadı mı ne oldu bilemiyorum diyor. Yine bana döndü diyor. Kalk kalk zaten uyumuyorsun. Esprisini yaptı. Ben de diyor mahcup oldum. Kalktım tabii. Onun yaptığını yaptım. Aynı şekilde efendim abdestimi aldım. Ama yine diyor şey yapmışım diyor. Sol tarafa namaza durmuşum. Bu sefer diyor elini, sağ elini benim başımın üzerine koydu. Sağ kulağımı tuttu. Hafiften böyle büker gibi oynadı kulağımla. Sonra beni diyor çekti sağ tarafına diyor. Efendim ve yine namaz kılmaya başladı. İki rekat, iki rekat da bir aleyhisselam selam veriyor. Ama kıraatları uzun, kıyamları uzun, efendim rükû sucudları bir hayli uzun namazlarını kıldı diyor. Efendim sonra tekrar yattı. Yine uyuma sesi diyor geldi. Bu arada diyor sabah ezanı okundu. Hemen kalktı. Ben de kalktım diyor bu sefer. Yani bana bir şey demeden aynı şekilde abdestlerimizi aldık diyor. Hafif bir şekilde iki rekat diyor namaz kıldık. Ondan sonra da sabah namazı kıldırmak için Resulullah Aleyhisselam mescide çıktı. Ben de onunla beraber çıktım diyor Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma. Şimdi sizi yormayayım diye biraz özetledim bu olay. Uzundur çok. Çünkü 4-5 rivayet var. Hepsi bir araya gelince birçok farklı farklı örnekler de var yani. İşte Aleyhisselam'ın neler okuduğunu, tesbih, rüküde neler söylediğini, ekstra tesbihatta neler söylediğini, nasıl dua ettiğini, nasıl Allah'a sığındığını, nasıl istiğfar ettiğini, nasıl şükrettiğini, nasıl ashabına, ümmetine dua ettiğini, birçok şeyi ama birçok şeyi Abdullah İbni Abbas hem yaşıyor hem bizimle paylaşıyor efendim. Az önce söylemiştim. Yani ifade etmeye çalışmıştım az önce. Abdullah İbni Abbas bütün bunları yaparken elbette ki bir makama, mevkiye gelmek, birilerinin gözünde bir noktaya çıkmak için değil, tamamıyla sevgi ve muhabbetle yoğrulmuş, Resulullah Aleyhisselam'ı çok seven, onun tarafından da çok sevilen bir genç olarak hem hadiseyi yaşıyor hem de hadiseyi hadis olarak bize naklediyor. Altını bir kez daha çiziyorum. Henüz 13 yaşına girmemiş bir çocukla karşı karşıyayız. Resulullah'ın akrabası, Abbas amcanın oğlu ve bu güzide ve bu seçkin insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alma adına onun yaşadığını yaşama, hayatına geçirme ama aynı zamanda insanlara anlatarak onu yaşanır hale gelme noktasında katkıda bulunma gayreti içinde olduğunu büyük bir memnuniyetle, muhabbetle görüyoruz. Öyleyse bütün mesele bir eseri, bir kitabı okumak, bir sohbeti yapmak ya da dinlemek değil. Bunlar güzel şeyler okuyacağız, dinleyeceğiz. Ancak asıl olan şey yaşamaktır. Hani hep su örneği veriyorum ya, su içmek iyidir, su içmek sağlıktır diye sabaha kadar konuşsak, akşama kadar konuşsak, su içmediğimiz sürece hiçbir şey ifade etmeyecektir. Su içilmek içindir ve nasıl içileceği de bize ifade edilmiştir. İslam yaşanmak içindir, nasıl yaşanacağını en güzel Aleyhisselam bize göstermiş, onun yetiştirdiği sahabiler de bize göstermişlerdir. Onda biri işte Resulullah'ın akrabalarından amcasının oğlu Abdullah olduğunu görüyoruz. Evet efendim. biz konumuza devam edeceğiz. Ancak bugün bize ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu güzelliği sizlerle paylaşmak ve hayatımıza geçirmek arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.